Dostoyevski, Suç ve Ceza, 7. Bölüm. Kapı tıpkı önceki gelişinde olduğu gibi incecik bir çizgi gibi aralandı ve yine iki keskin ve kuşkulu göz karanlığın içinden ona dikildi. Raskolnikov birden şaşırdı ve önemli bir yanlış yaptı. Hem koca karının kendisiyle yalnız kalmaktan korkabileceğini, hem de kendisinin dış görünüşünün kadına güven vermeyeceğini düşünerek kapıyı tuttu ve kadın huylanır da kapatıverir diye kendine doğru çekti. Kadın bunun üzerine korkuya kapılıp kapıyı gerisin geri kendine doğru çekmedi. Ama sürgünün kolunu da tutmaya devam etti. Kadının kapının ağzına dikilip girmesine engel olduğunu görünce delikanlı doğruca kadının üzerine yürüdü. Kadın korkuyla sıçradı. Bir şeyler söylemek istedi sanki ama hiçbir şey söyleyemedi ve fal taşı gibi açılmış gözlerle delikanlıya bakmaya başladı. "Merhaba Alyona Ivanovna," diye başladı delikanlı. Olabildiğince senli benli görünmeye çalışarak ama sesi kendisine boyun eğmemişti. Titreyerek sürdürdü. Size getirmiştim ama şuraya, ışığa doğru gidelim hele. Ve kadını hafifçe iterek çağrılmadan içeri girdi. Koca karı arkasından koştu, dili çözülmüştü. "Tanrım, ne istiyorsunuz benden, kimsiniz siz?" "İnsaf Alyona Ivanovna, nasıl tanımazsınız beni, Raskolnikov'um ben. Size bir rehin getirdim, hani geçenlerde sözünü etmiştim." Ve kadına rehini uzattı. Koca karı rehine bakacak gibi oldu ama hemen cayıp gözlerini çağrılmadan içeri dalan konuğunun üzerine dikti. Bakışları dikkatli, kuşkulu ve öfkeliydi. Aradan bir dakika geçti. Delikanlıya kadın her şeyi biliyormuş ve kendisiyle alay ediyormuş gibi geldi. Bir an kendini kaybetmekte olduğunu duydu, dehşet içindeydi. Dehşeti öylesine büyüktü ki kadın öylece hiçbir şey söylemeden kendisine yarım dakika daha bakacak olsa kaçıp gidecek gibiydi. "Tanımamış gibi ne bakıyorsunuz öyle?" dedi. Kendisi de öfkelenmişti. "İşinize gelirse alırsınız, almazsanız ben de götürür bir başkasına veririm." Söylemeyi hiç düşünmediği sözlerdi bunlar. Kendi de anlamamıştı nasıl olup da söylediğini. Koca karı ayrılır gibi oldu. Delikanlının kararlı gözleri kadını yüreklendirmişti. Rehine bakarak sordu. "Birdenbire öyle şaşırttınız ki beni." "Nedir bu?" "Gümüş tabaka. Geçen gelişimde söylemiştim ya." Kadın tabakayı almak için elini uzattı. "Ne kadar da sararmışsınız. Elleriniz de titriyor. Hasta mısınız yoksa?" "Sıtma," dedi delikanlı kesik kesik. "Yiyecek bir şey olmazsa insan böyle sararır işte." Bu son sözleri güçlükle söylemiş, yeniden eli ayağı çekilir gibi olmuştu ama verdiği cevabı koca karı mantıklı bulmuştu. Uzanıp rehini aldı. Raskolnikov'a bir kez daha dikkatle bakıp rehini elinde şöyle bir tarttıktan sonra "Neymiş bu böyle?" diye sordu. "Sigara tabakası, gümüş. Açın da bakın bir. Sanki gümüş değil gibi, nasıl da sarmışsınız böyle." Paketin ipini çözebilmek için pencereye, ışığa doğru döndü. Bu boğucu sıcağa karşın bütün pencereleri kapalıydı. Ve birkaç saniye delikanlıyı olduğu yerde bırakıp ona arkasını döndü. Raskolnikov paltosunun düğmelerini çözdü. Baltayı ilmikten çıkardı. Ama sağ eliyle paltonun içinde tutmaya devam etti. Kollarını müthiş güçsüz duyumsuyordu. Her geçen saniye daha da uyuşup güçsüzleştiklerinin ayrımındaydı. Hatta dayanamayıp baltayı elinden düşürmekten korkuyordu. Birden başı döner gibi oldu. "Nasıl da sarıp sarmalamışsın," dedi koca karı sıkıntıyla ve Raskolnikov'un bulunduğu yana doğru kımıldadı. Tamamdı artık. Bir saniye bile yitiremezdi. Baltayı paltosunun içinden çıkardı. İki eliyle tutup havaya kaldırdı. Yaptığı işin bilincinde olmadan, kendini hemen hiç zorlamadan bir makine gibi baltayı kadının kafasına indirdi. Sanki tümüyle güçten kesilmiş gibiydi. Ama baltayı savurmasıyla eski gücü yerine gelmişti. Koca karı her zamanki gibi başı açıktı. Kırlaşmış seyrek saçlarını yine her zaman olduğu gibi bolca yağlamıştı. Sıçan kuyruğu gibi örülmüş bu saçlar ensesinde kırık bir kemik tarakla toplanmıştı. Kadının kısa boylu olması baltanın tam tepesine inmesini sağlamıştı. Çok hafif bir çığlık atarak yere yığılıvermiş, bu arada güçlükle de olsa iki elini birden başına doğru kaldırabilmişti. Bir elinde hala rehini tutmaya devam ediyordu. Delikanlı yine baltanın tersiyle ve yine kadının tepesine iki kez daha olanca gücüyle vurdu. Devrilen bir bardaktan boşanırcasına kan şırıldadı. Kadının vücudu sırt üstü yere yuvarlandı. Delikanlı geriye sıçrayıp bu düşüşe yol verdi. Hemen eğilip yüzüne baktı. Kadın artık ölmüştü. Gözleri yuvalarından fırlamak istiyormuşçasına kocaman açılmış, alnı ve bütün yüzü buruşmuş, kasılmıştı. Baltayı yere, kadının yanına bıraktı ve üzerine kan bulaşmamasına dikkat ederek Geçen gelişinde kadının anahtarları çıkardığını gördüğü sağ cebini yoklamaya başladı. Artık tümüyle kendini toparlamıştı. Ne göz kararmasından ne baş dönmesinden eser kalmamıştı. Bir tek elleri titremeye devam ediyordu. Daha sonraları o anda çok dikkatli olduğunu, üzerine kan bulaşmamasına özen gösterdiğini anımsadı. Anahtarları çabucak bulup çıkardı. Geçen gelişinde gördüğü gibi hepsi bir deste halinde çelik bir halkaya takılıydı. Elinde anahtarlar doğruca yatak odasına koştu. İçinde tasvirler bulunan kocaman bir dolabın yer aldığı küçücük bir odaydı burası. Öteki duvar boyunca üzerinde parçalı ipek kumaşlardan yapılmış tertemiz pamuklu bir yorgan bulunan büyük bir yatak uzanıyordu. Üçüncü duvardaysa komodin yer alıyordu. Tuhaf şey. Tüm anahtarları komodinde denemeye başladığı anda anahtar şıkırtılarıyla birlikte vücudundan bir ürpertinin geçtiğini duydu. Yeniden her şeyi yüzüstü bırakıp gitsem mi diye geçirdi içinden. Ama bir anlık bir düşünceydi bu. Gitmek için geçti artık. Hatta bu düşüncesinden dolayı kendisiyle alay eder gibi hafifçe gülümsedi. Derken birdenbire bir başka tedirgin edici düşünce geldi aklına. Ya koca karı daha sağsa ve her an ayılabilirse, anahtarları, komodini öylece bırakıp gerisin geri içeriye, kadının yattığı yere koştu. Bir kez daha vurmak için baltasını kapıp kaldırdı ama vurmadı. Kadının öldüğüne kuşku yoktu. Üzerine eğilip yakından bakınca kafatasının yarıldığını, hatta hafifçe yana çarpıldığını gördü. Eliyle de yoklamak istedi ama vazgeçti, besbelliydi, ölmüştü işte. Bu arada kadının çevresinde bir kan gölü oluşmuştu. Birden kadının boynunda bir kordon olduğunu fark etti. Çekip almak istedi ama kordon sağlam olduğu için kopmadı. Üstelik kan içindeydi. Koparmadan çıkarmak istedi. Bu kez de kordon içeride bir yerlere takılmış gelmiyordu. Sabırsızlıkla baltasını kaldırdı. Kadının üzerinde baltayla kesecekti kordonu ama cesaret edemedi. Sonunda 2 dakika kadar uğraşıp ellerini ve baltayı kana bulayarak ve kadının vücuduna hiç dokunmamayı başararak kordonu kesebildi. Yanılmamıştı. Kordonun ucunda küçük bir para çantası asılıydı. Bundan başka biri tahtadan, biri bakırdan, 2 haç ve üzeri mine işli bir ermiş tasviri takılıydı kordonda. Ve son olarak kenarları ve askı halkası madeni, güderiden küçük kirli bir para çantası daha vardı. Bu sonuncu çanta tıka basa parayla doluydu. Raskolnikov hiç bakmadan cebine attı bu çantayı. Haçları koca karının üzerine fırlattı ve bu kez baltasını da alarak yeniden yatak odasına koştu. Müthiş bir hızla hareket ediyordu. Yeniden anahtarlığı kaparak çabuk çabuk denemeye girişti. Ama nedense bir türlü beceremiyor, uygun anahtarı bulamıyordu. Elleri titrediğinden değil, sürekli yanlış yaptığından. Örneğin anahtarın komodin anahtarı olmadığını, deliğe bile girmediğini gördüğü halde sokmaya çalışıyor, zorlanıp duruyordu. Sonra birden şu küçük anahtarların yanında duran büyük, dişli anahtarın komodinin değil de geçen gelişinde de aklına geldiği gibi bir sandığın anahtarı olabileceğini ve koca karının da her şeyini bu sandığa gizleyebileceğini düşündü. Komodini bırakıp hemen karyolanın altına girdi. Koca karıların sandıklarını genellikle karyola altında gizlediklerini biliyordu. Evet, düşündüğü gibiydi. Uzunluğu bir arşından fazla büyükçe bir sandık duruyordu karyolanın altında. Kapağı kubbeli, çelik çivilerle kakmalı, üzeri kırmızı manoken kaplı bir sandıktı bu. Ağzı dişli anahtar sandığa hemen uydu ve kilit açıldı. En üstte beyaz bir örtünün altında, kenar süsleri kırmızı kumaştan beyaz bir tavşan kürkü vardı. Bunun altında ipekli bir entari, onun da altında bir şal vardı. Sandık baştan sona hep böyle çul çaputla doluya benziyordu. Kana bulanmış ellerini önce kürkün kırmızı kumaştan kenar süslerine silmeyi düşündü. Kırmızı olduğu için anlaşılmaz diye düşünmüştü. Sonra birden aklı başına geldi. Aman Tanrım, çıldırıyor muyum yoksa? Çaputları karıştırmaya devam ederken birden kürkün arasından altın bir saat çıkıverdi. Çabuk çabuk bütün eşyayı alt üst etmeye başladı. Gerçekten de dürülü giysiler arasına çeşitli altın eşya yerleştirilmişti. Bilezik, küpe, yüzük, iğne gibi karşılıkları ödenmiş ya da ödenmemiş rehinlerdi bunlar. Bazıları kutuları içindeydi, bazıları ise adi gazete kağıdına sarılmıştı. Ama bunlar kağıt 2 kat edilerek düzgünce sarılmış ve iple bağlanmıştı. Hiç zaman yitirmeden kutularıyla, sarıldıkları gazete kağıtlarıyla olduğu gibi her şeyi ceplerine doldurmaya başladı. Ama daha birkaç parça almıştı ki birden içeriden koca karının bulunduğu yerden bir ses geldi. Raskolnikov durdu. Hiç ses çıkarmadan, soluk bile almaya korkarak öylece kala kaldı. Ama hiçbir ses duyulmuyor. Demek ki yanılmıştı. Birden apaçık olarak hafif bir çığlık duydu. Ya da biri sanki kesik kesik sessizce inlemiş ve susmuştu. Sonra yine 1 ya da 2 dakika kadar ölü sessizliği. Raskolnikov sandığın önünde çömelmiş, güçlükle soluyordu. Sonra birden baltasını kaptığı gibi yatak odasından fırladı. Odanın ortasında elinde büyükçe bir bohça Lizaveta duruyordu. Yüzü bembeyaz, bakışları kız kardeşinin cesedine mıhlanmış gibiydi. Bağıracak kadar bile gücü yoktu. Koşarak içeri giren Raskolnikov'u görünce korkusundan yaprak gibi titremeye başladı. Yüzünden ard arda kasılmalar geçiyordu. Elini kaldırdı, haykırmak için ağzını açtı ama hiç ses çıkaramadı. Bakışlarını delikanlının üzerine dikmiş, bağırmak için yeterli hava alamıyormuş, zorlanıyormuş gibi hep öyle ağzı açık, geri geri yürüyerek delikanlıdan uzaklaşmaya başladı. Raskolnikov baltasıyla kadının üzerine atıldı. Lizaveta'nın dudakları, bir şeyden korkan ve bakışlarını korktukları şey üzerine dikip bağırmaya hazırlanan bebeklerin dudakları gibi büzüldü. Acıklı bir haldi bu. Zavallı Lizaveta öylesine saf, öylesine ezilmiş, öylesine korkutulmuş bir kadındı ki, üzerine doğru kaldırılmış bir balta karşısında yapması gereken en doğal hareket elleriyle yüzünü kapaması olduğu halde bunu bile yapamadı. Yalnız serbest olan sol elini biraz kaldırdı ve elinde baltayla üzerine gelmekte olan adamı uzaklaştırmak ister gibi ileri doğru uzattı. Balta keskin yanıyla tam kadının kafasına indi ve alnının üst bölümünü hemen hemen tepeye kadar yardı. Kadın yere yıkıldı. Raskolnikov iyice kendini yitirmişti. Kadının elinden bohçayı kaptı, sonra fırlatıp attı. Derken birden antreye doğru atıldı. Hiç hesapta olmayan bu ikinci cinayet, her şeyin üzerine tuz biber ekmişti. Gitgide artmakta olan bir korku bütün varlığını kaplıyordu. Hemen kaçmak istiyordu buradan. Eğer şu anda içinde bulunduğu durumun güçlüğünü, umutsuzluğunu, çirkinliğini doğru değerlendirebilseydi, buradan kurtulabilmek, evine ulaşabilmek için önünde daha ne güçlükler, belki de daha ne cinayetler olduğunu kestirebilseydi, büyük olasılıkla her şey olduğu gibi bırakıp doğruca polise gidip teslim olurdu. Ve bu işi kendi adına duyduğu korkudan dolayı değil, işlediği cinayetlerin üzerinde uyandırdığı dehşet ve tiksintiden dolayı yapardı. Ve şu anda bu tiksinti her geçen dakika daha da büyüyor, kabarıyordu. Değil sandığın yanına, yatak odasına bile gidebilmesi olanaksızdı artık. Bir tür dalgınlık, hatta derin düşüncelere gömülmüşlüğe benzer bir hal, yavaş yavaş tüm varlığını kaplıyordu. İşini, daha doğrusu ana işini unutup dakikalarca ayrıntılarla uğraşmaya başladı. Mutfağa bir göz atıp da tezgah üzerinde yarısına kadar suyla dolu kovayı görünce ellerini ve baltayı yıkamaya akıl etti. Elleri kandan yapış yapıştı. Baltanın ağzını suya daldırdı. Pencere kenarında kırık bir tabak içinde bulduğu sabunla doğrudan doğruya kovanın içinde ellerini yıkamaya başladı. Sonra baltanın demir kısmını, sonra sapını uzun uzun hatta sabunla ovarak yıkadı. Sonra oracıktaki bir ipe kuruması için asılmış bir bezle silip kuruladı. Sonra baltayı pencere kenarına götürüp ışıkta dikkatle inceledi, iyice temizlemişti. Hiçbir kan izi görünmüyordu, yalnız sapı hala nemliydi. Baltayı paltosunun içindeki ilmeğe özenle geçirdi. Sonra loş mutfaktaki ışığın el verdiği ölçüde paltosunu, pantolonunu, ayakkabılarını gözden geçirdi. İlk bakışta bunlarda kan lekesi yok gibiydi. Yalnız ayakkabıları biraz lekelenmişti. Islak bir bezle ayakkabılarını temizledi. Yine de tam görememiş olabileceğini, gözünden kaçan lekeler bulunabileceğini biliyordu. Kararsızlık içinde odanın ortasında dikiliyordu. Acı verici, kapkara düşünceler geçiyordu kafasından. Çıldırmak üzere olduğunu, şu anda ne doğru yargılama ne de kendini koruma gücünde olduğunu ve yine şu anda yapmakta olduğu şeylerin hiç de yapmaması gereken şeyler olduğunu düşünüyordu. Aman Tanrım, kaçmam gerek diye mırıldandı ve antreye doğru atıldı. Ama burada onu ömrünce duymadığı bir korku bekliyordu. Olduğu yerde çivilenmiş gibi kala kalmıştı, bakıyor ve gözlerine inanamıyordu. Dış kapı, kendisinin de az önce çıngırağını çalıp içeri girdiği merdivenlere açılan dış kapı açık, hatta bir karış kadar da aralıktı. Bütün bu süre içinde kapının kilidi de sürgüsü de açıktı. O içeri girdikten sonra koca karı anlaşılan ne olur ne olmaz diye kapıyı kapatmamıştı, aman Tanrım. İyi ama daha sonra Lizaveta'yı içeride görünce niçin anlamamıştı durumu? Bu kadının elbette bir yerlerden içeri girdiğini nasıl olmuş da düşünememişti. Duvardan süzülüp geçmemişti ya kadın. Hemen kapıyı atılıp sürgüledi. Hayır, yine yanlış yapıyorum. Gitmem gerek benim. Gitmem. Sürgüyü çekip kapıyı açtı ve merdivenleri dinlemeye başladı. Uzun uzun dinledi. En aşağılarda, herhalde sokak kapısının oralarda bir yerlerde iki kişi cırlak sesle birbirlerine bağırıyor, sövüyordu. Raskolnikov bunlar da kim diye düşündü ve sabırla gürültünün dinmesini bekledi. Sonunda bıçakla kesilmiş gibi bütün sesler dindi. Kavga edenler gitti. Tam çıkacaktı ki birden alt kattaki dairelerden birinin kapısı gürültüyle açıldı ve birisi şarkı mırıldanarak aşağı inmeye başladı. Ne de çok gürültü ediyorlar diye düşündü Raskolnikov. Yeniden kapıyı kapayıp içeri girdi ve beklemeye başladı. Sonunda bütün sesler dindi. Ortalıkta hiç kimse kalmadı. Kapıyı tam açacaktı ki merdivenlerde yeniden ayak sesleri duydu. Sesler çok uzaktan. En aşağı katta merdivenin başlangıcından geliyordu. Yine de o, yukarı çıkan kişinin nedense doğruca buraya, dördüncü kata, koca karaya çıkmakta olduğundan daha ilk sesleri duyduğu anda kuşkulandığını, çok sonraları son derece açık ve net olarak anımsayacaktı. Niçin böyle düşünmüştü? Seslerin bir olağanüstülüğü, bir özelliği mi vardı? Bunlar ağır, düzgün, aceleci olmayan adımlardı. İşte birinci kat geride kaldı bile, yükseliyor. Ve gitgide daha duyulur oluyor. Ve işte ağır soluk alışları duyuluyor adamın. Üçüncü kata tırmanmaya başladı, buraya geliyor. Birden tıpkı düşlerde olduğu gibi taş kesildiğini sandı. Raskolnikov sanki biri kendini öldürmek istiyor ve çok yakından kovalıyordu ve o olduğu yere mıhlanıp kalmış, kımıldayamıyordu bile. Adam dördüncü kata tırmanmaya başlayınca ancak bundan sonra Raskolnikov birden canlandı ve çevik bir hareketle yeniden içeri girip kapıyı arkasından kapadı. Sonra sürgüyü tuta tuta hiç ses çıkarmadan yavaşça yuvasına sürdü. İçgüdüsüyle yapıyordu tüm bunları. Sonra sessizce, soluk bile almaktan korkarak kapının ardından dinlemeye başladı. Davetsiz misafir de kapıya gelmişti. Tıpkı az önce koca karıyla kendisi arasındaki durum şimdi bu adamla yineleniyordu. Bir kapının iki yanında kulak kesilmiş iki kişi. Adam güçlükle birkaç soluk aldı. Herhalde şişman, iri yarı bir adam diye düşündü Raskolnikov. Baltasını sımsıkı kavramıştı. Gerçekten de bir düşe benziyordu olup bitenler. Adam çıngırağın ipini hızla çekti. Çıngırağın madeni sesi duyulur duyulmaz, Raskolnikov'a içeride odada biri kımıldamış gibi geldi. Hatta dönüp ciddi ciddi içeriği dinledi. Bu arada adam bir kez daha çaldı çıngırağı, biraz bekledi. Sonra birden sabırsızlanarak kapıyı kolundan tutup olanca gücüyle çekiştirmeye başladı. Raskolnikov dehşet içinde yuvasında zıplamakta olan sürgüye bakıyor, neredeyse korkuyla kopup çıkmasını bekliyordu. Adam kapıya öylesine güçlü asılıyordu ki bu hiç de olmayacak bir şey değildi. Bir an sürgüyü eliyle tutmayı düşündü ama adamın anlayacağından korkarak vazgeçti. Yeniden başı dönmeye başlamıştı. "Şimdi düşeceğim," diye geçirdi içinden. Ama tam bu sırada adam konuşmaya başladı. Bu da onun bir anda kendine gelmesini sağladı. Adam fıçıdan çıkar gibi bir sesle "Ne halt ediyor bunlar be?" diye gürledi. "Yoksa biri gelip ikisini de boğazladı mı? Hey, Alyona Ivanovna, cadı karı, güzeller güzeli Lizaveta Ivanovna, açsanıza kapıyı. Uyuyor musunuz yoksa?" Adam çileden çıkmış gibiydi. Arda arda belki 10 kez olanca gücüyle çıngırağın ipini çekti. Evdekilerle senli benli olduğu, sözü geçer biri olduğu anlaşılıyordu. Tam bu sırada merdivenlerde dördüncü kata yakın bir yerlerden hafif ayak sesleri duyuldu. Biri daha geliyordu. Raskolnikov oldukça geç duymuştu bu ikinci ziyaretçinin ayak seslerini. Yeni gelen, hala çıngırağın ipini çekmekte olan birinciye neşeli çınlayan bir sesle "Merhaba Koh," dedi. "Yoklar mı evde?" Sesine bakılırsa çok genç biri diye düşündü Raskolnikov. "Koh, şeytan bilir," dedi. "Az kalsın kilidi kıracaktım." "İyi ama siz beni nereden tanıyorsunuz?" "Tanımadınız mı? 3 gün önce bilardo oynamıştık ve sizi üst üste 3 kez yenmiştim." "Ha, yoklar mı? Tuhaf şey ama bu aptalca, yani korkunç bir şey. Nereye gitmiş olabilir ki koca karı? Bir işim vardı kendisiyle, benim de. Dönmekten başka yapacak bir şey yok öyleyse. Oysa biraz para alabileceğimi umuyordum." "Evet, dönmekten başka yapacak bir şey yok. İyi ama ne demeye söz verdi bu kadın? Üstelik bu saati de kendisi saptırdı. Burası bana epey sapa düşüyor, anlamıyorum. Hangi cehenneme gitmiş olabilir ki bu cadı? Bütün bir yıl bacaklarım ağrıyor diye evde oturur, ondan sonra tam bize gerektiği anda çıkacağı tutar." "Kapıcıya bir soralım mı?" "Ne soracağız? Nereye gittiğini ve ne zaman döneceğini." "Evet, soralım." "İyi ama bir yere gidemez ki bu kadın. Kapının kolunu bir kez daha çekiştirdi, kör şeytan. Yapacak bir şey yok, gidelim." Genç adam birden bağırdı. "Durun bir dakika, baksanıza çektiğiniz zaman kapı nasıl aralanıyor? Ne olmuş aralanıyorsa? Demek ki kapı kilitli değil. Arkadan sürmelenmiş. Yani sürgü tutuyor kapıyı. Duyuyor musunuz sürgü nasıl tıkırdıyor? Anlamıyor musunuz? Demek ki içeride biri var. İkisi de dışarı çıkmış olsaydı kapı dışarıdan kilitlenmiş olurdu. Oysa içeriden sürgülendiğine göre evde birisi var demektir. Sizin anlayacağınız evdeler ama kapıyı açmıyorlar." "Vay anasını. Öyle ya. Tabii içeride bunlar." Ve kapıyı iyiden iyiye sarsmaya başladı. "Durun," diye yeniden bağırdı genç olan. Çekiştirip durmayın öyle. İşin içinde iş var. Düşünün, kapıyı çaldınız, çekiştirdiniz, yine de açmadılar. Ya ikisi de kendilerinden geçmişler ya da bakın ne yapalım. Kapıcıya gidelim. Gelip o uyandırsın onları. Doğru. Birlikte aşağı inmeye başladılar. Durun diye bağırdı yeniden genç adam. Siz burada kalın. Kapıcıya ben haber vereyim. Burada kalmak da nereden çıktı? Bir de bakmışsınız. Haklısınız. Boşuna sorgu yargıçlığında çalışmıyorum ben. Kesinlikle. Kesinlikle bir iş var bu işin içinde. Koşarak aşağı inmeye başladı. Yalnız kalan Koh çıngırağın ipini bir kez daha çekti ve çıngırak bir kez daha yavaşça çaldı. Sonra kapıyı yalnızca sürgünün tutuyor olduğuna iyice inanç getirmek istercesine bir kendine çekerek bir ileri iterek dikkatle yokluya yokluya kapının kolunu oynatmaya başladı. Sonra güçlükle soluyarak eğildi ve anahtar deliğinden içeri baktı. Ama kilidin içinde anahtar bulunduğu için bir şey göremedi. Raskolnikov baltasını sımsıkı kavramış duruyordu. Kendinden geçmiş gibiydi. İçeri girdikleri anda onlarla dövüşmeye bile hazırdı. Az önce kapıyı çalarken ve aralarında konuşurlarken birkaç kez içeriden onlara bağırmak ve her şeye bir anda son vermek düşüncesi gelip geçmişti kafasından. Kapı daha açılmamışken adamlara sövmek, onları kızdırmak isteği de duymuştu. Bir an önce bitse şu iş artık diye düşünmüştü. Zaman geçiyor, dakikalar birbirini izliyordu. Ama ne gelen vardı ne giden. Koh olduğu yerde kımıldamaya başladı. Hay Allah kahretsin diye bağırdı birden. Sabırsızlanmıştı, nöbetini bırakıp gürültülü ayak sesleriyle merdivenlerden inmeye başladı. Bir süre sonra ayak sesleri kesildi. Tanrım ne yapsam acaba? Raskolnikov sürgüyü çekip kapıyı açtı. Kimsecikler görünmüyordu. Artık daha fazla düşünmedi. Kapıyı arkasından olabildiğince sıkı kapatıp merdivenlerden inmeye başladı. Daha üç basamak ancak inmişti ki birden aşağıdan kuvvetli gürültüler geldi. Nereye gizlenmeli şimdi? Gizlenecek hiçbir yer yoktu. Geri dönüp yeniden eve girecekti ki, ''Hay Allah belanı versin emi, tutun şunu!'' diye bağıran bir adım alt kattaki dairelerden birinden fırlamış, yuvarlanırcasına merdivenlerden inmeye başlamıştı. Bir yandan da gırtlağı yırtılırcasına bağırıyordu. ''Mitka! Mitka! Mitka! Mitka! Allah belanı versin emi!'' Adamın bağırışı bir çığlıkla sona erdi. Sonra sesler artık avludan gelmiş, sonra her şey susmuştu. Ama aynı anda yüksek sesle çabuk çabuk konuşan birkaç adam gürültüyle merdivenlerden çıkmaya başladı. Üç ya da dört kişi olmalıydılar. Raskolnikov'un genç olanın çınlamalı sesini tanıdı. Onlar. Tam bir umutsuzluk içinde doğruca adamların üzerine doğru merdivenlerden inmeye başladı. Ne olacaksa olsun varsın. Eğer beni durdururlarsa mahvoldum demektir. Eğer durdurmazlar, geçip giderlerse yine mahvoldum demektir. Yüzümü kesin kes tanırlar. Birbirlerine iyice yaklaşmışlardı artık. Bir katın merdivenleri kalmıştı aralarında. Ama birden kurtuluş. Bulunduğu yerden birkaç basamak aşağıda, sağda, ardına kadar açık bir kapı vardı. İkinci katta boyacıların çalıştığı dairenin kapısıydı bu. Sanki bilerek kapıyı açık bırakıp gitmişti boyacılar. Herhalde onlar da şimdi böyle bağıra çağıra gidiyorlardı. Döşemeler daha yeni boyanmıştı. Odanın ortasında bir teneke ve içi dolu ve içi boya dolu bir kapla fırça vardı. Süzülür gibi açık kapıdan içeri kaydı Raskolnikov. Bir duvarın ardına gizlendi. Tam zamanıydı. Adamlar da artık sahanlığa ulaşmışlardı. Sonra dördüncü kata kıvrılan merdivenlere saptılar ve yine yüksek sesle konuşa konuşa çıkmaya devam ettiler. Geçip gitmişlerdi. Raskolnikov biraz bekledi. Sonra ayaklarının ucuna basa basa çıktı ve koşarak merdivenlerden inmeye başladı. Merdivenlerde kimseye rastlamadı. Apartman kapısında da öyle. Kapıyı hızla geçti. Sokağa çıkar çıkmaz da sola saptı. Adamların şu anda koca karının dairesine girmiş olduklarını ve az önce kapalı olan kapının şu anda açık olmasına son derece şaşırdıklarını, dehşetle kadınların ölülerine bakmakta olduklarını, bir dakika geçmeden de katilin az önce burada bulunduğunu ve yanlarından geçip bir yerlere gizlenmeyi başardığını, hatta gizlendiği yerin boş daire olduğunu, kendileri yukarı çıkarken katilin %100 orada beklemekte olduğunu düşünebileceklerini çok ama çok iyi biliyordu. Buna rağmen ilk dönemece daha 100 adım kadar yolu olduğu halde yine de adımlarını hızlandırmaya cesaret edemiyordu. Hemen şuradaki apartmanlardan birine girip gizlensem mi acaba? Hayır, bu daha tehlikeli olur. Baltayı bir yere mi atsam? Yoksa bir arabaya mı binsem? Hayır, bu çok daha tehlikeli olur. Sonunda işte dönemeç. Kendinden geçmişçesine yana saptı. Yarı yarıya kurtulmuş sayılırdı artık. Bunu çok iyi biliyordu. Burada daha az kuşku uyandırırdı. Üstelik çok kalabalık bir sokaktı burası. Bir kum taneciği gibi itip giderdi burada. Ama şu ana kadar çektikleri onu öylesine güçten düşürmüştü ki adım atarken bile zorlanıyordu. Yüzü gözü ter içinde kalmıştı. Boynu sırılsıklandı. Kanalın oraya vardığında adamın biri laf attı kendisine. Bu nasıl içme böyle ahbap? Hiç iyi hissetmiyordu kendini. Yol uzadıkça durumu daha da kötüleşiyordu. Yine de kanalın oraya varınca birden kalabalığın azaldığını, fark edilebileceğini düşünüp nasıl korktuğunu, nasıl gerisin geri o kalabalık sokağa dönme isteği duyduğunu hatırladı. Ayakta duramayacak bir halde olmasına rağmen kestirme yoldan değil, sapa yollardan dolaşarak evine döndü. Apartman kapısından içeri girerken de kendine gelebilmiş değildi. Baltanın hala üzerinde bulunduğunu ancak merdivenleri çıkarken hatırlayabilmişti. Oysa önemli bir sorundu bu. Kimseye sezdirmeden yerine koymalıydı baltayı. Böyle yapmayıp da daha sonra rastgele bir avluya fırlatıp atmasının çok daha uygun olabileceğini düşünecek durumda değildi. Ama işleri yolunda gitti. Kapıcının kapısı kapalı olmakla birlikte kilitli değildi. Bu duruma göre büyük olasılıkla kapıcı içerideydi. Ama o durum yargılaması yapma yeteneğini öylesine yitirmişti ki hiçbir şey düşünmeden kapıyı açıp içeri girdi. Eğer kapıcı içeride olsa ve kendisine ne istiyorsun diye sorsaydı, belki de hiçbir şey söylemeyip adama baltayı uzatacaktı. Ama kapıcı yine içeride değildi. O da böylece baltayı eski yerine sedirin altındaki tahtaların arasına sokabildi. Kendi odasına çıkıncaya kadar da hiç kimseye, canlı hiçbir varlığa rastlamadı. Ev sahibi kadının kapısı kapalıydı. Odasına girer girmez kendini olduğu gibi divanın üzerine attı. Uyumuyordu. Ama kendinde de değildi. O sırada biri odasına girse hemen yerinden fırlar ve bağırmaya başlardı. Bir takım düşünce kırıntıları uçuşup duruyordu kafasında. Ama bütün çabasına rağmen bunları yakalayamıyor, hiçbirinin üzerinde duramıyordu. 7. Bölümün sonu.